Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Gündemin 34. bölümünde sizlerle birdeykteyiz. Ben Deniz Akif Emirhan Akgel. Bu hafta gündemimizde çeşitli başlıklar seçtik. Yine haftayı ele alacağımız kimlerle birlikte? Alperen Özmen. Alperen Hocam merhaba.
Merhaba.
Ve Gürkan Tezcan. Merhaba Gürkan.
Merhaba hocam.
Giden gidelim hemen Gürkan. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı. Erdoğan odadaydı. Özellikle Türkiye evinde yaptığı birçok görüşme ses getirdi ama en herhalde medyatik olanı, en çok medyaya yansıyanı Elon Musk olan görüşmesiydi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda neler oldu? Erdoğan'ın o hakikaten herkese salvolar verdiği konuşması dahil olmak üzere sen biraz daha iyi takip ettin. Bunun hakkında neler söyleyeceksin?
Her sene olduğu gibi yine bu Eylül ayında da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir heyette Amerika'daydı. Tabii bu sene dediğiniz gibi hocam en çok Elon Musk ziyareti medyada geniş yer buldu. Hem Türk medyasında hem dünya medyasında. Elon Musk ziyaretinin kameralara yansıyan kısmı bayağı samimi geçtiğini görüyoruz. Musk'ın çocuğuyla birlikte gelmesi, yine böyle casual rahat bir kombinle kendine has bir şekilde gelmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuğuna işte top hediye etmesi vesaire çok eğlenceli sahneler vardı.
Derken kitapları da almış gördük böyle
Evet,
elinde.
ona değinecektim. Çıkışta bir de üstüne kendisine hediye edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabının İngilizcesi ve sanırım BM Genel Kurullarında yaptığı konuşmaları kapsayan bir kitabı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Onu direkt kolunun altına alıp gitmesi de çıkarken hakikaten güzel bir ensantane oldu. Demek ki hediyeye önem veriyor, kitaba da önem veriyor. Çünkü genelde bu tarz ziyaretlerde hediyeler verilir. Hediye alan kişi işte ekibine, oradaki görevli ekibindeki kişiye verir. Geçer gider ama Musk çocuğu bile bırakmış kitapları alıp devam ediyor.
Peki şey yapar mı? Erdoğan bir sonraki görüşmeden önce okuyup özet çıkarmasını ister mi sence acaba?
Valla öyle
Belli
takılabilir.
olmaz yani.
Takılmazsa şaşırmayız. Yani biz açıkçası çocukları konusunda takılır mı diyorduk. Doğrudan çocuğuyla gelince hakikaten takılmış. Eşin nerede falan diye sormuş tabii. Belki
Dağlamış
aralarını bile
biraz.
düzeltebilir yani. Emine Hanım'la devreye girerek beyefendi.
Peki Elon Musk'la genelde ne konuşmuş olabilir deyince hemen bizim uzay projeleri malum daha önce
Evet.
SpaceX ile gönderilen uydularımız oldu. Bizim uzay projeleri konuşuldu bir yandan işte Tesla'nın yatırım meselesi var. Erdoğan açıkça davette bulundu Türkiye'de Gigafaktörünün kurulması yönünde. Bunlar konuşulduğuna dair spekülasyonlar vardı. Senin takip edebildiğin denk gelen bir
Evet,
şeyler var mı?
ya zaten İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Türkiye'nin özellikle işte yapay zeka alanında attığı adımlar, işte ulusal yapay zeka stratejisi, bizim uydularımızın SpaceX tarafından uzaya gönderilmesi ki bu aslında çok önemli bir olay. Çünkü SpaceX'te fırlatmak hem daha başarılı hem de Elon Musk bunları Ermeni lobisinin karşıtlığına rağmen yapması da büyük bir gerçekten şey herhangi bir siyasi şeye kapılmadan fırlatıyor. İnşallah yerli ve milli uydu TürkSat 6A'da SpaceX'le beraber fırlatılacak. Onda da yine Ermeni lobisinin engelleme çalışmaları var ama bunlara şey yapmıyor. Elon Musk çok şey yapmıyor. Tesla fabrikasının kurulmasına gelince basına da yansımıştı. Zamanında biliyorsunuz Volkswagen'in fabrika kurma aşaması vardı Türkiye'de. Bayağı da bir neredeyse sona yaklaşılmıştı. Manisa'da arazi tahsis edilecekti hatta. Ama o dönem Suriye'de gerçekleştirilen operasyon sebebiyle nedense Volkswagen burada bir fabrika açmaktan vazgeçti. Yani çok alakasız bir şekilde. Yine galiba Tesla'ya da burası önerilecek gibi duruyor basına yansıyan haliyle baktığımızda. Elon Musk'ın Tesla'nın yeni 7. fabrikası konusunda birden fazla seçeneği var gibi duruyor. İspanya'ya, İtalya, Hindistan gibi yerlerde galiba zaten gelen Türkiye gibi gelen davetler var ama Türkiye'nin de bence bu anlamda mantıklı seçilebilecek lokasyonlardan olacağını düşünüyorum. Yani gerek teknik anlamda, lojistik anlamda, pazar payı anlamında.
Adaç Yan Sanayisi Türkiye'de çok
Evet.
büyük tedarikçi o firmalarımız çok fazla mevcut. Bir de tecrübeliler yani sadece yıllardır bu işi yani yapıyorlar. Bu anlamda hakikaten ideal bir yer olabilir. Kaldı ki TOGG'a rekabet etmesini sağlayabilecek bir şeyin olması da açıkçası faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Buradan Bahçeli'nin açıklamalarına geçelim derim. Çünkü Geçen haftaki ya da geçen gündemdeki temel konumuz bu yükselen ırkçılıktı. Devlet ne zaman müdahale edecek vesaire tartışıyorduk. Önce bir Devlet Bahçeli'nin açıklamaları geldi bu yükselen ırkçılığa karşı. Akabinde bazı gözaltılar oldu. Alperen Hocam, bu işaret fişi miydi yoksa öyle denk geldi mi diyelim, ne dersin?
Bir gün öncesinde sanırım Adalet Bakanı'nın da açıklaması vardı. Yani bu çok paralel denk geldi. O da bu hesaplarla alakalı, sığınmacı nefretiyle alakalı, daha doğrusu yabancı nefretiyle alakalı açıklama yapmıştı. Buna müsaade
Evet.
edilmeyeceğine dair. Peşinden Bahçeli'nin açıklaması. Muhtemelen bunlar birbirinden habersiz değildir. Zaten Devlet Bahçeli'nin çok böyle habersiz ya da işte Cumhur İttifakı'nda kopuk bir söylem geliştireceğini düşünmüyorum.
Yani bir şekilde hani bir koordinasyon mutlaka
Tabii tabii
vardır.
koordinasyon vardır. Geç bile kalındı yalnız.
Evet.
Çünkü bir değil bin tane yalan. Bakıyorsun Suriyeli çocuk dövülüyor ama dönüp dolaşıp haberi işte Suriyeli çocuklar dövdü şeklinde veriyorlar. İşte bıçaklama olsun, yaralama olsun, hiçbir sığınmacının işin içinde olmadığı halde onu işin içine katıyorlar vesaire. İnsanları inanılmaz manipüle ettiler, doldurdular. Yani bu zamana kadar beklenmesinin sebebi hikmetini bilmiyorum ama bu milliyetçilik değil yani.
Ben de
Bahçeli'nin
tam o
bu
noktada
anlamda.
zaten soracaktım. Hani yani acaba şu ana kadar bekletilmesinin sebebi bir arkasından gelen tutuklamalardan bahsetmiştik. Yani bunların hani hukuki bir altyapısı oluşması için miydi? Delil mi toplanıyordu? Yani neydi mevzu? Niçin bu kadar
Yani
gecikildi?
dezenformasyon yasası çıkarttılar güya.
Evet.
Yani şimdi 5 tane dezenformasyon haber dolaşıma sokunca suç değil de 100 tane sokunca mı suç? Ben hukuki altyapısından ziyade biraz hantallık olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Tipik
Yani
bürokrasi.
evet, işler son raddeye gelmeden asla aksiyon alamama hastalığı. Yani biliyoruz geçmişte daha önceki örneklerden başka konularda. Yine bu hasıl şey oldu, zuhur etti tekrardan.
Evet.
Aldılar ama yaptırımı ne olacak ben çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü gerçekten çok saçma bir noktaya doğru gidiyor iş. Yani bazıları şey olarak diyor işte ya Twitter'daki ergenler bunlar çok fazla takılmayın etmeyin vesaire. Halkta bir yansıması yok, sokakta bir yansıması yok ama bugünkü ergenler de geleceğin büyükleri sonuçta.
Yani.
O tehlikeli bir trend. Bu trende yönelik bir engelleme. En azından ben açıkçası sevindim bir aksiyon alınmasına ama keşke daha erken alınsaydı tabii.
Burada zaten bir de şey sıkıntısı var. İnsanların en çok takıldığı hususlardan birisi. Şimdi bunlar dediğin gibi hocam gözaltına alındılar. Fakat arkasından hani yarın salın verilmesi ya da şu an biz konuşurken hani bu kaydı alırken belki de salı verildiler. Hani niçin gözaltına alındılar, ne başlarına gelecek, herhangi bir tutuklama kararı mı çıkacak yahut bunu geçtim mesela atıyorum çok ağır para cezaları olacak da bu işi tekrar yapamayacak hale mi gelecekler, yani ne olacak kısmında bir şey var. Hani bundan sonrası hakkında bir bilgimiz yok, bir açıklık yok ve bunun eğer yaptırımı olmazsa yahut bundan bir şey çıkmadığı görülürse bu bir nevi cesaret de verecektir. Yani aksine kahraman olacaklar.
Ya yani şöyle bir şey var. Bu dezenformasyon olayı gezi
Evet.
eylemlerinden beri gelen bir şey aslında. Yani bir 10 senedir, 11 senedir işte bunlarla mücadele ediyoruz. O zamanki konumuz FETÖ'yle mücadeleydi işte. Orada manipülatif haberler, dezenformasyon aldı başını gitti. Bugün sığınmacılar, yani yarın öbür gün başka bir konu olduğunda başka bir dezenformasyon süreci başlayacak.
O
Bunu
zaman ne
artık
olacak?
Bunun artık gerçekten bir önünün kesilmesi lazım. Yani birilerinin ağzı yanmazsa
Olmayacak,
bu
yok.
mevzu devam edecek yani.
Eyvallah.
Kaç tane hesap var yani birkaç tane değil ki. Neredeyse onlarca hesap var böyyle. Bakalım umarım.
Epey
Bu
bir...
arada Sinan Oğan da bir çıkış yaptı. Cılız bir çıkış ama işte
Ha, onu
hani
ben
başka
görmedim. Neyi dedi?
o da böyle haberler alıyorum tutuklandıklarına dair. Yurt dışındayım henüz vakıf değilim tarzında böyle hani şey ünlülerin Disney Plus'taki salağa yatma olayları gibi oldu biraz ama tabii biz bu tutuklamaları başkanın podcast'in geçen günden bölümüne de bağlayabiliriz. Orada biz bahsetmiştik.
Evet,
Bakalım.
yine aslında işaret fişeği o zaman verilmişti
Tabii hep
diyebilir
bir adım öndeyiz.
miyiz? Eyvallah. Yalnız bu hakikaten iyi bir gelişme inşallah arkası gelir de bu saçmalığa artık bir son verilir. Çünkü halkı kin ve nefrete teşvik etmenin ya da başka bilmiyorum hangi suç hangi yasaya göre olur ama dezenformasyon diye bahsetmiştin hocam. Bir biçimde bunun bir artık hesap verilebilir olduğunun gösterilmesi gerekiyor. Umarım öyle de sonuçlanır. Hukuki meselelere değinmişken son dönemde yine çok fazla gündemi meşgul eden tuhaf bir mevzuya daha girmek lazım. Bir gencin 17 yaşında Atatürk resmiyle verdiği bir çirkin görüntü vardı. Bunun üzerine önce bir gözaltına alındı ve tutuklanıp hapse gönderildi. Bu konu hakkında yorumlarınızı alayım. Önce Gürkan senle başlayalım istiyorsan.
Yani gerçekten liselilerimizin görüş vesaire fark etmeksizin her anlamda sağlam bir kötekten geçmesi gerektiğini yine
Göstergesi.
başka bir göstergesi. Hem bir boyutu var hem de yine başka bir göstergelerden biri bu olayın gerçekten sosyal medya mahkemeleri kurulduğu zaman de verilecek cezanın çarpı 2, 3, 4, 5 katı bir anda uygulanıyor hukuk sistemimiz tarafından. Bunu birçok örnekte gördük zaten. Örneğin herhangi bir karar veriliyor. Sosyal medyada farklı şekilde yankı bulduğunda bir anda atıyorum kişi tekrar tutuklanıyor ya da tutukluysa serbest bırakılıyor vesaire. Yani bu sosyal medya galeyanlarının hukuk sistemini biraz etkilemesi bence çok sağlıklı bir durum değil. Onun dışında gerek Cumhurbaşkanı'na hakaret olsun hem işte bu çok tartışmalı 58-16 Atatürk'e hakaret kanunu olsun. Bu kanunlar da zaten açıkçası zaten biliyorsunuz tartışmaya açık konular. Aslında sağlıklı bir zeminde bu olay özelinde de bu konu tartışmaya açılabilir ama Türkiye'de şu andaki atmosferde böyle bir konunun sağlıklı bir şekilde tartışabileceğini de düşünmüyorum. Maalesef günün sonunda kendince bir şey yapmaya çalışan, goy goy diyelim, yapmaya çalışan bir sivilceli ergenin kendi hayatını bir şekilde karartmasıyla kaldı bu olay yani.
Alper Hocam, bu Gürkan'ın söylediği son cümle hayatını karartması ibaresi aslında
Evet.
olayın ne kadar saçma olduğunu gösteriyor. Yani evet, gerçekten çocuk bir hata yapmış. Şey, tasvip edilebilir bir tarafı yok yani. Çok saçma. Yani ne derdin var? Böyle bir şey yapıyorsun. Hadi yaptığınız yayın niye yayınlıyorsunuz? Niye kayda alıyorsunuz? Tam bir ergen işi gerçekten. Ama çocuğu linç ettiler. Yani mahvettiler.
Ve
Bu
bu kısma vurgu yapmak lazım. 17 yaşında. Evet.
Evet.
Yani
Asla bir ergene tam hata yapma çağındaki bir ergene hata yapma şansı tanımadılar. Ve gözaltına alınırken görmüşsünüzdür. Sağ kolunu arka belinden kavramış böyle yukarı kaldırmış.
evet.
O görüntüyü veriyorlar. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? İdari ceza verilir. Sonra tutuklamak nedir? Yani böyle bir tedbir olabilir mi? Tutuklamak dediğimiz şey tedbir. Yani böyle bir tedbir olabilir mi? Her
Tabii.
yönüyle dökülen bir mevzu. Yani bir de ünlülerin Disney Plus
Tabii
daki güney günah çıkarmama.
Disney'e
Evet.
çakmak şey ister.
Çok çok konforlu bir şekilde katıldılar bu furyaya. İşte o Gülben Ergen miydi neydi nefes bile alamasın. Ondan sonra Tarkan ortaya çıktı.
Evet.
Disney Plus'ın reklam yüzüğüydü kendisi.
Ne başlat, ne
Yani evet
başlat. Ölü
tam
ölü
olarak
yiyiciler. Bunların
böyle.
var ya, üzerinde tepiniyorlar. Neyse hocam, devam etsen de ben çok sinir oldum.
Şimdi bu meselenin bir yönü. Öteki yönü de bu ülkede Atatürk'ün sağlıklı bir zeminde tartışılabilmesi gerekiyor. Yani
Mümkün değil.
tartışmaktan kastım eleştirmek değil yani. Varsa kahramanlık öyküsü konuşalım. Varsa bir ülkenin bir kesime yönelik baskısı onu da konuşalım. Rahatça konuşalım ya. Ne saçmalık. Bu aslında bu çocuğu meydana çıkartan ortam bu. Yani sağlıklı tartışılabilir mi ortamı oluşsa çocuk da yani ne saçmalıyorum der muhtemelen yani. Konuşamıyoruz, konuşulamadığı için her iki tarafta böyle uç şeyler oluşuyor. Ortada kalan akil sayısı çok az oluyor.
Akıl
Meselenin bir
çoktan terk etti ya, bu onu
evet.
tartışmaya gerek görmüyorum. Yani şey olarak hatırlıyorum, hani belki tekrar etmiş olacağız ama vaktiyle bir programda yine böyle absürt bir hadiseden bahsedince Selahattin Yusuf dayanamayıp şey demişti. Türkiye Cumhuriyeti laik demokratik bir hukuk kliniğidir demişti. Hakikaten klinik bir hale geldik biz artık. Yani bu şeyden çıktı tamamen. Makul bir zemin yok. Hani makul zemini ya da zeminin makul olup olmamasını tartışmadan çıktık. Zemin yok. Nerede tartışacağız biz bunu? Muasır medeniyet seviyesinin üzerine işaret ediyor adam sana. Sen kalkıyorsun onun işte muhibbanı olarak böyle bir şeye destek veriyorsun. Bununla da kalmıyorsun. İşte asıl senin iktidar sahibin olan, asıl muktedirin olan, senin asıl nasıl diyelim kulu olduğun herifler Ermeni lobisinin baskısı üzerine o çok sevdiğini iddia ettiğin Atatürk'ün hayatı hakkındaki diziyi piyasadan çektiği anda nasıl kıvıracağını şaşırıyorsun. 40 yıllık dansözlere taş çıkartacak böyle kıvraklıkta hareketlerle soruları böyle geçiştiriyorsun. Ama bir anda 17 yaşındaki bir genç yapınca çünkü gücün ona yetiyor sadece. Üzerinde tepiniyorsun. Bunlar ne baş? Bunların hakikaten tek hoşuna giden, tek anladıkları şey güç. Kim güçlüyse, kim kafasına vuruyorsa onu yapıyor. Aynı şeyi hatırlayın mesela Ahmet Kaya meselesi. Ben Ahmet Kaya'yı hiç sevmem. Yani bunu şey bile hani tartışmaya bile gerek görmüyorum. Ben PKK muhibbanı birisi olduğunu düşünüyorum. Fakat Türkiye'de olduğu dönemde buna dair en azından bir emare yokken, yurt dışında bunu açıkça yapsa da Türkiye'deyken böyle bir şey yoktu. Sadece Kürtçe müzikten bahsetmişti değil mi? Hatırlarsınız. Ona çatal fırlatan işte hakaretler yağdıran adamlar ondan sonra işte Ertuğrul Özkökler falan gidip mezarında işte poz vermeler, günah çıkarmalar falan. Çünkü güç dengeleri değişti. Yarın öbür gün güç dengesi değişsin. Atıyorum 20 yıl sonra işte öyle bir hale gelsin ki bugün Atatürkçülük namına, Kemalizm namına kıymetli görülen her şey bir anda değerini kaybetsin. Bunların hepsi emin ol onun yerine geçen, ikame eden o her neyse yeni değer onun kulu köpeği olacaktır. Çünkü yapabilecekleri başka bir şey yok bunlar. En fazla 17 yaşında küçük bir çocuğu ezmeyi becerebilecek kuvvetteler, tıynetteler. Çok seviyorlarsa işte dediğimiz gibi bunca yıldır Türkiye'de bu kadar Atatürkçü, Kemalist, oyuncu, yazar, senarist, yapımcı, para babası var. Bir tane bile doğru düzgün Atatürk filmi çekemediniz siz. Yapamazsınız çünkü bunu yapabilecek tıynette değilsiniz. Yapabilecek olanları da işte sizin para babanız, ağanız, paşanız Disney engelleyince ya işte o konular ben biliyorsunuz beni ben işte Atatürkçü olduğumu söylememe gerek yok falan. Ya
Of,
hadi.
atama
Hadi.
tartışma konusu yapmak bile istemiyorum deyip.
Yani bu laga luga var ya hani bizde de aslında var. Bizimkilere de kızmak lazım. Kültürel iktidar şu bu tartışmaları dönüyor ya. Hayır kardeşim iktidar olan para sahibidir. Yapımcı kimse iktidar odur. Sen değilsin. Siyasi iktidarın orada sözü yok yani. Kimsenin taktığı da yok. Güç sahibi olan iktidardır. Burada da işte gördük ki Disney güçlü. 17 yaşındaki çocuk güçsüz. Atatürk söz konusu olduğunda. Disney o çocuğun yaptığının aynısını yaptı. Başka bir biçimde. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey demediler. Öbür çocuğu da işte hapse girsin de bir daha çıkmasın orada boğulsun ölsün diyebilecek kadar yükseldiler. Parası kadar kıymeti var diye düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz.
Ya bu
Benim
ünlülerin iki
işin
yüzlülüğünden ziyade benim canımı sıkan yine başka bir gün, başka bir zaman bununla alakalı yine bir hadise olacak ve bu sirkülasyon dönmeye devam edecek. Bunun kalıcı çözümü şu geçmişteki tarihimizdeki figürlerin ilahlaştırılması veya şeytanlaştırılmasının önüne geçmek.
aynen.
Yani
Eyvallah.
putlaştırmak. İşte bunu sadece Atatürk mevzu bahisi olunca olmuyor bu aslında. Muhafazakarlarda da mesela bir kısmında Abdülhamit MIT'i var.
Aynen.
Yani sorsam milyonlarca muhafazakar arasından illaki çok yüksek bir insan Abdülhamit döneminde tek bir karışın toprağının verilmediğini falan düşünür. Öyle bilir, öyle şahar. Çünkü adamla sağlıklı bir zeminde konuşma imkanın yok. O bunu Atatürkçülere karşı bir zırh olarak görüyor. O şeyin arkasına sığınmış. Atatürkçüler de işte yani Atatürkçü de diyemiyorum ben bunlara. Ya bunlar çok garip
Ben
bir
Kemalizm
toplum.
dinin mensupları diyordum hocam.
Kemalizm evet o
Yedektin.
daha mantıklı.
Yani
Yani
yedektin.
ben şeye mesela Atatürkçü derim abi. Bu AK Parti'nin İzmir Milletvekili Teğmen Çelebi.
Ha,
Mesela benim
evet.
için Atatürkçü o abi. Yani adam gerçekten mesele Türkiye olunca, milli olunca safını buldu. Cumhur farkına geçti samimi bir şekilde. Bayağı savaştı orada yani seçimler için. Hatta seçilmesi riskli bir bölgedeydi. Bu adam benim gözümde Atatürkçü. Yani konfor alanından çıkmış çünkü bir şeyler değiştirmek için. Ya bunlar Kemalizm dinine mensup olanlar. Ya gerçekten ben 35 yaşındayım. Başladığımız noktadan bir adım ileri gitmedik ya. Yani
Hocam ileri gitmedik.
Geriye
Bence
de gidiş var hatta.
aksine işte onu diyecektim. Yani Atatürk'ün ilahlaştırılması olayı son 10 senede bence daha da fazla arttı. Yani zaten kendince kafalarında bir işte AK Parti iktidarı Atatürk düşmanıdır, Atatürk karşıtıdır konumlanmasıyla da hareket ederek son 10 senede özellikle sosyal medyanın da artmasıyla Atatürk'ün ilahlaştırılma süreci bence daha da arttı gibime geliyor bana.
Şimdi sekülerleştikçe sekülerliğe en yakın olarak şimdi insanın ben inançsız yaşayabileceğini düşünemiyorum
Evet.
açıkçası. Mutlaka bir şeye inanması lazım. Sekülerleştikçe İslam tabii devreden çıktıkça onların nazarında
Boşluk kaldırmıyor yani bu durumu
yani
diyorsun.
o oraya kayıyorlar.
Yedek bir din bulunuyor. Bu işte ister şey olsun gidip bu ruhçu, spiritüalist işlerle uğraşsınlar. İster o dediği gibi hocam yani bir şey bulması gerekiyor. Boşluk kalkmıyor ama şimdi Alperen hocam tabii eğitimci olduğu için ona affına sığınarak Gürkan'ın az evvelki teklifini ben tekrar etmek istiyorum. Bu dayak var ya hocam bunun eğitimden çıkması
Evet
şimdi
yani konu lise olduğunda biraz bu gerekli gibi hocam.
lazım. Bu çocuklar dayak yemesi lazım. Yani şimdi böyle çok şey oldu. Dayak yemeleri lazım. Onu demiyorum. Dayak yemesinler. Şu düzelteyim. Baştan alayım. Toparlayayım. Şimdi dayak bir disiplin metoduydu. Bu kaldırıldı. Fakat yerine bir şey ikame edilmedi. Bir boşluk var
Hocam
orada.
işte
İşte bu
ikame
boşluk.
edilmiş ya, geçen bir sosyal medyada bir video çıktı. 2 yaşındaki bir çocuk ortalığı dağıtıyor.
Ha,
İşte.
bunun hakkında ne düşünüyorsun falan
Aynen.
mı? Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen uzak tut.
Abi sözünü keseceğim ama aslında bu sığınmacı konusundaki o yakalanan ajans muhbir Carchurt, o konulardaki gibi bu konuda da aynı şey söz konusu. Caydırıcılık. Yani dayak olur, başka bir şey olur. Caydırıcılık lazım. Yani bugüne kadar lisedeki çocuklara ciddi anlamda sınıfta kalma kalkmıştı, malum hatırlarsınız. Yeni geldi.
Ne yazık ki çok saçma bir
Ben
şeydi. İyi oldu evet.
şimdi girdiğim için biliyorum. Adam 10 tane dersten kalmış. Sonra Eylül ayında geliyor. Sorumluluk sınavına giriyor. 50 alırsa geçiyor o dersten. Böyle bir düzende disiplin cezaları işte sene sonu konuşuluyor, kaldırılıyor toplantıda vesaire. Böyle bir düzende bir çocuğun herhangi bir şeyden korkma gibi bir opsiyon olmadığı için sonuç olarak böyle arsızlaşabiliyorlar yani.
Eyvallah. Yok yani hakikaten işin şakası bir yana ya bu işte bir şeyle dediğiniz gibi hocam ikame edilmesi gerekiyor ki o caydırıcılık olsun. Hiçbir şey koymayıp bir şeyi kaldırınca işte boşluk oluşuyor. Çok saçma sapan şeylerle bu sefer maruz kalınıyor. Ya bunun rehabilite edilmesi gerekiyorsa öyle olsun. Yine ben aynı noktaya geleceğim. Hapis inanılmaz saçma bir ceza. Böyle bir şey için hapse girmesi, gözaltına alınması, deli saçması akılla, mantıkla izah edilebilir bir şey değil. Ancak öte yandan da bunun bu şekilde böyle hani nasıl diyelim absürt işler yapmaması gerektiğini de biçimde öğrenmesi gerekiyor bu okulda. İşte saygıyı öğrenmesi gerekiyor. Bunu nasıl öğretecekleri kısmını dediğim gibi bilemiyordum. Onu sevgili eğitimcilerimize bırakıyordum. Metotlar geliştirilmesi noktasında artık nelere başvurursunuz siz daha iyi bilirsiniz hocam.
Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Çocuğun tutuklanış biçimi, o şekilde götürülüş biçimi AK Parti iktidarında oldu.
Evet.
Yani CHP iktidar olsaydı 28 Mayıs'ta ne fark olabilirdi diye bile düşünüyorum yani. Bir fark
Eyvallah.
bulamıyorum. Aynı şekilde
Eyvallah.
bomba koluyla öyle götürülürdü.
Eyvallah hocam. Bu noktadan başka bir yere atlayalım. Çünkü Kemalizmle alakalı meseleler bitmez. Yakın dönemde yine vuku bulan Karabağ'daki operasyonlara, terörle mücadele operasyonlarına Azerbaycan yönetiminin deyimiyle değinelim istedim. Karabağ malumu haliniz operasyonlarla epey ölçüde ayrılıkça Ermeni örgütlemelerden temizlenmişti. Fakat halihazırda hala orada ufak bir kesim bir tıkanlanınca ayaklanmaya çalıştı. Hareketliği gören Azerbaycan devleti de müdahale etti. Bir gün içerisinde açıkçası büyük ölçüde bu bitti. Fakat işin öbür tarafta yani Ermenistan tarafında da bazı yansımaları oldu. Darbe söylencesi çıktı malum. İşte halk sokağa döküldü vesaire. Bir yandan da Karabağ terk eden Ermeniler meselesi oldu falan. Bu iş nereye gider? Ne oldu ya da ne görüyorsunuz? En azından buna dair böyle izlenimleri bir alayım.
Sanırım artık bu olaydan sonra Karabağ olayı artık tüm dünya nezdinde Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğu, Azerbaycan'a ait olduğu kısmı tam anlamıyla perçinleşecek gibi duruyor. Kaldı ki tam bu sırada zaten BM zirvesi vardı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu yine hem yineledi, vurguladı. Hem de Ermenistan zaten tutuk bir şekilde bu durumu kabullenmiş bir şekilde duruyor. İran bile hakeza neredeyse bu durumu kabullenmiş bu minvalde açıklamalar yapıyorlardı. Yani burada bir de ironik olan taraf şu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikalı işte düşünce kuruluşlarına vesaire röportaj verirken Amerika'dayken bu mülteci sorununa, mülteci meselesine değinirken işte 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz diyorlardı. O sırada da sosyal medyada bu bahsettiğimiz hesaplar bu paylaşımları çıkartıp Tayyip Erdoğan en büyük Türk düşmanıdır gibi akıllarınca tweetler atıyorlardı. Yani onlar da böyle ergen, aptal bebeler yani. Yani onlara şunu hatırlatmak gerekiyor. Onlar bu tweetleri yazarken Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğu, Karabağ'ın artık tamamıyla Azerbaycan'ın olduğu perçinleşiyordu. Bunun da arkasındaki en büyük güçlerden biri Tayyip Erdoğan. Özellikle 2 sene önceki operasyonlarda Türkiye'nin verdiği hem siyasi hem askeri hem taktik artık ne denebilirse tüm destekler. Hem yine bu sefer de yine hakeza siyasi anlamda Türkiye'nin sağlam duruşu Azerbaycan'ın aldığı en büyük güç zaten bu konularda ki zaten zafer yürüyüşleri, zafer günleri de ilan edilmişti bununla alakalı. Tayyip Erdoğan'ın Karabağ'ın Fatih olduğu gerçeği bile değişmez. Madem onlar bu kadar Türk düşmanı gibi iddialı laflar ediyorlar yarım akıllarıyla. Ben de buradan bunu yineliyorum yani Karabağ Fatih'i doğrudan Tayyip Erdoğan. Böyle de bir ironik durum yaşandığını hatırlatmak istiyorum. Bu
Eyvallah.
saatten sonra da bu konuda pek bir geri dönüş olacağını zannetmiyorum. Rusya ve İran bile zaten kabullenmiş durumu. Hatta Ermenistan halkında Rusya'ya karşı da büyük bir tepki var. Görmüşsünüzdür. Rus elçiliği
Evet.
önünde protestolar düzenlenmiş. Yani artık malumun ilamı oldu artık bu mesele.
Eyvallah. Orada şey ilgimi çekmişti. Vaktiyle malum Ebu Fezer Elçibey'in yine bugün de düştü bir videosu vardı Mithat Bereket'le söyleşisinde. 5 tane helikopter istedik. Kimse vermedi. Ne Türkiye'den geldi, ne işte Rusya'dan, ne İran'dan. Hiç kimseden gelmedi. Sadece sivilleri taşımak için istedik. Sivil helikopter. O bile gelmedi diye. Ben ne diyeyim diye yani böyle feryat edişi, yakarışı vardı. O dönem hatırlarsınız ne silah götürebiliyorduk, ne askeri taktik işte bahsettiğin gibi destek verebiliyorduk. Hiçbir şey yapamıyorduk o dönemlerde. O günlerden bugünlere geldik. En azından kendisine hani Türkçü diyen, milliyetçi diyen kişilerin bir şöyle dönüp bakması lazım geçmişe. Neler yaşandı, nereden nereye gelindiğini görmesi için. Buradan hocam şeyi peki olur mu? Çok uzun zamandır tartışılan bir türlü açılamayan Zengezur Koridoru'nun açılması meselesi var. Artık yani bu iş bitmiş diyebilir miyiz?
Yani işin saha boyutunu ben o kadar teknik anlamda bilmiyorum ama bu Zengezur koridoru Mayıs seçimlerinde de gündem olmuştu biliyorsunuz.
Evet.
Kılıçdaroğlu gerçekten muhteşem dış politik vizyonuyla bu konulara da göreve geldiğinde darma duman edeceğini söylüyordu. Hatta Azerbaycan'da büyük tepkilere sebep olmuştu. Hamdolsun böyle bir gelişme olmadı. Kılıçdaroğlu seçilmedi. Yine bu koridorun açılması konusunda irade gösteren siyasi irade görevine devam etti. Yani gelişmeler ileride böyle neticelerinde olabileceğini gösteriyor. İşin dediğim gibi saha boyutunu çok detaylı bilmiyorum açıkçası ama belki 3-4 sene önceye kadar Karabağ'da da böyle gelişmeler olmasını çok tahmin edemezdik. Onun
Belli
için
olmaz.
belli olmaz diyorum. Hatta bu meşhur Naif'in 2 tweet'i vardır. Bu konuyu bence aslında güzel özetliyor. Bir işte toprak da vatan da sahip çıkanındır diye.
Eyvallah.
Azerbaycan hem bu konuda sahip çıktı. Bir de Türkler işte Balkanlardayken en büyük dostları kılıçlarıydık. Onları kınlarında saklarlardı, bellerinde taşırlardı diye. Hem işte böyle silah sanayinde geliştiğinde, caydırıcılık olabilecek unsurların olduğunda hem de vatanına toprağına sahip çıkabildiğinde neticeler alabiliyormuşsun demek ki.
Yani onu böyle biraz daha yayının seviyesine uygun biçimde dile getirsek onu koruyacak motivasyon sahibi olanlarla Olmayanların ayrımını yapmıştı diyelim. Alperen Hocam, siz ne dersiniz?
Ya bu işin artık daha tırmanmayacağını düşünüyorum. Çünkü Erdoğan da bugün açıklama yaptı. Gördünüz mü bilmiyorum. Son mevzunun ne Ermenistan devletiyle ne Paşinyan'la alakası yok. Oradaki yerel çetecilerle alakası var şeklinde. Bu
Evet.
biraz tansiyonu düşürecek. Zaten ben Paşinyan'ın da başından beri çok şahin davrandığını düşünmüyorum.
Yok
Hatta bu yüzden.
yani seçimden sonra Türkiye'ye de geldi. Hani
Evet.
Cumhurbaşkanlığı törenine
Tabii
katıldı.
tabii. Bu yüzden böyle daha rasyonel bakıyor muhtemelen.
Tabii.
Bu yüzden çok orada artık bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. O koridor bila nihaya açılacak sonunda yani.
Bu arada da pek şey falan olma ihtimali hep tartışıyor işte, yok darbeydi şuydu buydu. Bir yandan da bizim biliyorsunuz her masada olduğumuzu iddia edenler Türkiye'nin orada Paşinyan'ı korumaya çalıştığı vesaire, hani yönünde şeyler yapıyor. Bir taraftan hani Fransa meselesi var ama işin şakası bir yana, Fransa başta olmak üzere diaspora Ermenileri çok tepkili.
Bu biraz şeye benziyor ya. Yani Avrupa'daki PKK'lılar bizim Doğu, Güneydoğu Anadolu'daki Kürtleri sürekli dağa çıkmaya teşvik eder ya, ama aslında onlar tuzu kurudur. Bu
Eyvallah.
Amerika'daki diasporadaki Ermeniler, yani maddi durumları iyi olan, refah içinde yaşayan insanlar, fakat Ermenistan'daki halkı herhalde savaşarak ölmeye teşvik eden açıklamalar yapıyorlar ya da teşvik edici hareketler yapıyorlar.
Eyvallah.
Bu nihayetinde bugün aslında Hrant Dink bu soykırım meselesinin aslında iki ülke arasında çözülmesi gerektiğini beyan eden sürekli açıklamalar yapıyordu. Ermenistan'ın Türkiye ile ya da Azerbaycan'la arasının kötü olmasının tek zarar vereceği ülke Ermenistan.
Eyvallah. Ki
Bundan
veriyor da yani, ne zamandır
ne
sınırlar
Türkiye
kapalı.
Tabii, bundan ne Türkiye zararlı çıkar bu kadar. Yani çok büyük bir şey değil. Ticaret yapabileceğimiz bir şey değil, ama onların batıya açılan kapısı biziz.
Hı.
Bu varken muhtemelen bunu Paşinyen görüyordur. Ki böyle işte Cumhurbaşkanlığı'nın tebriğe geliyor ya da işte işi tırmandırmayacak hareketler yapıyor. Ama işte milliyetçilik genel olarak rasyonel kararlar vermeyi engelleyen aksiyonlar aldırtabiliyor. Oradaki iç dinamikleri bilmiyorum. Ermenistan ordusu tutar bir darbe yapar, daha şahin hareket eder. İntikam hırsıyla doğan bir kitle vardır. Orasını bilemem.
Eyvallah. Başlıklar bu kadar. Eklemek istediğiniz yahut konuşmaya değer gördüğünüz başka bir şey var mıdır?
Çocuklar, ölülerle savaşmayın. Bunu tavsiye ederim.
Eyvallah. Bu başlık olsun o zaman. Ölülerle savaşmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başkanım Podcast ismiyle Twitter'da ya da X'te bulunmaktayız. Elon'un oğlu olan değil. Bize soru, görüş, yorum, öneri, eleştiri. Evet, bulunabilirsiniz. Hepsine talibiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.